Ayrım 5. Bölüm 2. Mustafa'dan Mustafa Kemal'e. Geniş Türk Müslüman bir ailede bir bebeğin dünyaya gelmesi, kadınların bir araya gelmelerine vesile olan nedenlerden biriydi. Doğum, esas olarak kadınların gözetim ve sorumluluğunda gerçekleşen bir olaydı. Doğum zamanı yaklaştığında herkesin gözünde saygın bir yere sahip olan ebe, doğum sırasında kullanılan ceviz ağacından yapılmış iskemleyi hamile kadının evine getirirdi. Bu, erkeklerin evden ayrılmaları gereken anın geldiğine işaret ederdi. Doğum iskemlesi, atnalı şeklinde olan, ebenin yardımıyla bebeğini doğuran kadının her iki yanından sıkıca kavrayabileceği özel bir iskemleydi. Ebe, doğum esnasında hayırlı olduğuna inanılan sihirli sözler söyleyerek, yüksek ve törensel bir ses tonuyla, "Allah büyüktür" diye mırıldanırdı. Doğumdan sonra anne, üstü özel, değerli örtülerle kaplanmış şilte ve yorganların üzerine yatırılır, arkası bunlarla uyumlu uzun yastıklarla desteklenirdi. Parantez, R. Lewis, 1971. Bebeğin erkek olması daha büyük bir sevinçle karşılanırdı. Bununla birlikte, yeni doğmuş bebeğin cinsiyeti her ne olursa olsun, çocuğun ve annenin kem gözlü kişilerin bakışlarından zarar göreceği düşünülür. Özellikle doğumu izleyen ilk 40 günün bu açıdan önemli olduğuna inanılırdı. Çocuğu ve anneyi kem gözlü kişilerin nazarından sakınmak için dualar okunur, nazar boncukları takılırdı. Kuşkusuz Mustafa kem gözlerin nazarından gerektiğince korunarak dünyaya gelmişti. Ali Rıza herhangi bir Türk Müslüman baba gibi kem gözlerden sakınmayı sağlayan bu uygulamalardan mutlaka haberdardı. Ali Rıza, küçük oğlunun orduda mesleki bir kariyer elde etmesine yardımcı olacağı inancıyla askeri kılıcını Mustafa'nın yatağının başına asmayı da ihmal etmemişti. Dipnot 11. Aydemir, 1969, 1. cilt, sayfa 55. Aydemir, Doktor Volkan ile yaptığı 13 Aralık 1974 tarihli görüşmede, Ali Rıza'nın Mustafa'nın 7 yaşındayken ölmesinden sonra kılıcın Zübeyde'nin evinde hatıra olarak saklandığını söylemiştir. Kız kardeşi Makbule'ye göre Atatürk çocukken babasının kılıcı ile oynardı. Doğumu takip eden günlerde babanın ya da aileden diğer bir yetişkin erkeğin dualar okuyarak bebeğin kulağına eğilmesi ve ona ismini fısıldaması gelenekti. Geleceğin liderinin kulağına eğilerek "Mustafa, Mustafa" diye ona ismini fısıldamış kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Eğer büyük amca kızıl sakallı hafız sağ olsaydı ve o sıra orada bulunsaydı, olasılıkla bu şerefe o nail olurdu. Ali Rıza'nın henüz küçük bir bebek olan kardeşi Mustafa'yı bir kaza sonucu beşiğinden düşürerek ölümüne neden olduğu söyleniyor. Parantez, Kinross, 1965, sayfa 10. Bu durum dikkate alındığında Mustafa isminin seçilmesi duygusal bir nedene dayanıyor görünüyor. Muhtemelen Ali Rıza aynı ismi bu kez kendi oğluna vermişti. Dolayısıyla bizim kanaatimiz, Ali Rıza'nın kazayla bebek kardeşinin ölümüne yol açmış olmaktan duyduğu suçluluk duygusuyla onun ismini kendi oğluna vermiş olduğudur. Çocuklarının ölümü, pembe ev olarak anılan yeni eve yerleşmiş Zübeyde'nin zihninde derin izler bırakmış olmalı. Zübeyde henüz 20'sindeydi ve daha önce 3 çocuğunu doğumdan sonra yitirmiş olmanın etkisi onda hala canlı olmalıydı. Hiç kuşkusuz yeni çocuğunu daha öncekilerin yaşadığı talihsiz yazgıdan korumaya çalışacaktı. Bununla birlikte muhtemelen benzeri bir talihsizliğin yeni bebeğin başına da gelebileceği fikrine karşı psikolojik olarak hazırlıklı durumdaydı. Bu, onun sert mizaçlı, tepkileri duygudan yoksun görünen bir kadın olarak tanımlanıyor olmasını kısmen açıklık getirebilir. Zübeyde kendisini tanıyanlar tarafından sanki ikili karaktere sahip biriymiş gibi hatırlanıyor. Canlı ve pırıl pırıl giysiler giyen, toplumsal açıdan bağımsız fakat aynı zamanda dinine çok bağlı olan ve Müslüman gelenekleri el üstünde tutan bir kadın. Canlı, rahat giysileri yeğleyen Zübeyde, dantellerle süslenmiş bluzlar ve renkli uzun etekler giyer, kıvırcık saçlarına takılar takardı. Civarda oturan diğer kadınlara yapılan ziyaretler dışında, dönemin Türk ev kadınları zamanlarını çoğunlukla evde geçirirlerdi. Zübeyde'nin evi ailenin diğer kadınlarına her zaman açıktı. Erkekler bu ziyaretlere dahil olmazlardı. Fakat ergenlik öncesi yaştaki erkek çocuklar bu ziyaretlerde yetişkin kadınlara eşlik edebilirlerdi. Mustafa'nın annesi arkadaşlarına yaptığı ziyaretler sonrasında geleneğin gerektirdiği uzun törensel vedalaşmalara aldırış etmeden çarçabuk ziyaret etmekte olduğu evden ayrılırdı. Onun bu kuralları umursamazlığı diğerleri tarafından kişisel ilişkilerinde göreneklere aldırmayan bir kadın olarak görülmesine yol açardı. Fakat Zübeyde yaşamının diğer alanlarında geleneklere bir hayli bağlıydı. Belli bazı pratik alışkanlıkları açısından bir köylü kadın olarak kalmıştı. Batı tarzı yataklarda uyumaya alışmamıştı ve yer yatağında yatmayı yeğlerdi. Dışarı çıktığı zamanlar Müslüman kadınlara özgü geleneksel tarza uygun olarak yüzünü bir peçeyle örterdi. Zübeyde ailenin pembe evde yaşadığı yıllar boyunca yalnızca çok dindar kimselere yakıştırılan molla terimiyle anıldı. Çocuklarını yitirmiş olduğu düşünülürse onun dine olan yakınlığı pekala anlaşılır bir durumdur. Zübeyde'nin yeni doğmuş oğluna ilişkin düşüncelerinin neler olduğunu tam olarak bilme şansına sahip değiliz. Fakat kesin olunan bir şey var ki Zübeyde bebeğini beslemeye yetecek düzeyde ana sütüne sahip değildi. Ona bebeğin emzirilmesinde yardımcı olması için siyah bir süt anne tutuldu. Dipnot 12. Kinross 1965, sayfa 10. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan siyahların sayısı çok fazla değildi. Genel olarak bunlar evlerde hizmetçi olarak çalıştırılmak üzere Mısır ve Sudan'dan getiriliyordu. Fiziksel bir açlık duygusu yaşamamış olduğu varsayılabilir bir durumda olmakla birlikte, Mustafa'nın ilk düş kırıklığını bebeğine tam bir tatmin sağlayacak miktarda ana sütü veremeyen kederli bir anneye sahip olmak dolayısıyla yaşamış olabileceği kanısındayız. Zübeyde evde Mustafa'nın bakımı ve yetiştirilmesiyle meşgulken, kocası mütevazi bir memur olarak sahip olduğu işini ardında bırakarak kereste ticaretiyle uğraşan, gözü ileride bir iş adamı durumuna geldi. Ali Rıza ormanlarda belli bölgelerdeki ağaçların kesilmesi için Osmanlı hükümetinin ilgili memurlarından gerekli iznin alınması, kesim, satış, kesilen ağaçların gemilere yüklenmesi, gerekli resmi yazışmaların yerine getirilmesi işlemlerinden sorumluydu. Üstlenmiş olduğu bu sorumluluklar ona Selanik'ten ayrılarak bir gümrük memuru olarak bir zamanlar yapayalnız bir ortamda çalışmak zorunda kaldığı sınır bölgesine tekrar gitme zorunda bırakıyordu. Giderek güç yitiren Osmanlı Devleti düzen ve asayişi tesis etmekte zorlanıyor, Yunanlı eşkıyalar sorun yaratmaya devam ediyordu. Bunlar kesilmiş ağaçların yüklenmesine engel oluyor, kimi zaman kerestelere el koyuyor, çalınan kerestelerin izini sürmeye çalışan Ali Rıza'yı tehdit ediyorlardı. Ali Rıza Selanik'e döndüğü zaman evde işinden, başından geçen serüvenlerden, gailelerden ve mesleğinin beraberinde getirdiği diğer sıkıntılardan söz ederdi. Mustafa'nın dış dünyaya ilişkin ilk algıları muhtemelen gerek gerçeğe dayalı gerekse düşlemsel temelde babasının sınırda yaşadığı yorucu uğraşların, anne babasının diğer çocuklarını yitirmiş olmaktan duydukları daimi kederin farkında olmayı içeriyordu. Böyle bir farkındalık annesinin yeterince ana sütünden yoksun oluşundan kaynaklanan kısıtlanmışlık başta gelmek üzere onun düş kırıcı deneyimlere ilişkin ilk algılarının üzerine yerleşmiş olabilir. Mustafa'nın ileride tekrar değineceğimiz ilk yaşam anısı 6 ya da 7 yaşına karşılık gelir. Çocukluğunun erken dönemlerindeki sorunlara ilişkin algılarının neler olduğunu kaleme almış olduğu yazıların birinden çıkarsamak mümkün görünüyor. Özgürlük üzerine 50 yaşına yaklaştığı sıra yazmış olduğu 27 Ocak 1930 tarihli makale, parantez, ki bugün hala kendi el yazısıyla okunabilir durumdadır, İnsanla doğa arasındaki ilişkiyi konu alan bir tartışma açar. Mesela, dünyaya gelmek veya gelmemek insanın elinde olmamıştır ve değildir. İnsan, dünyaya geldikten sonra da ilk anda tabiatın ve birçok mahlukatın zebunudur. Himaye edilmeye, beslenmeye, bakılmaya, büyütülmeye muhtaçtır. Parantez, Afet İnan 1971, sayfa 77-78. Bu ifadeleri annesinin memesinden yoksunluğunun yanı sıra, doğumlarından hemen sonra ölmüş kardeşlerine, onun ve annesinin güvenlik kaygısına yönelik örtük bir gönderme, parantez, reference olarak yorumlamak mümkün görünüyor. İnsan, dünyaya geldikten sonra da, daha ilk anda, tabiatın ve birçok mahlukatın zebunu olduğunu söyledikten sonra, makalesini iptidai insanlara değinerek devam ettiriyor. Gök gürültüsünden, geceden taşan bir nehirden ve vahşi hayvanlardan ve hatta birbirlerinden korkan insanlar. Parantez, Afet İnan 1971 sayfa 78 olarak tanımlaya giriştiği bu iptidai insanlar muhtemelen onun çocukluk dönemine ait temsili imgelerdir. Bu ifadelerde adeta küçük bir çocuğun bedenini parçalayan çakallar anlatılmaktadır. Henüz elde edilmiş refah ve Selanik'e yerleşmenin beraberinde getirdiği göreli güvenlik, daha önceki sıkıntıların ve acı verici olayların anılarını silmezden önce ailede yeni trajediler yaşandı. Ali Rıza, Yunanlı eşkıyalara karşı Selanik'teki Osmanlı yetkililerden umduğu yardım ve desteği göremiyordu. Kimi zaman bu eşkıyalarca yakalanıyor, elindeki keresteleri onlara bırakmak zorunda kalıyordu. Eşkıyalar bir keresinde onun boğazını keserek öldürmekle tehdit ettiler. Fakat Ali Rıza her defasında uzlaşarak yakasını onlardan kurtarmanın bir yolunu buldu. Edindiğimiz izlenim şu ki Ali Rıza her seferinde Selanik'e ailesini anlatacak yeni öykülerle dönüyor ve muhtemelen küçük oğlunun zihninde en olumsuz koşullarda sıkıntıların üstesinden gelmeyi bilen, serüvenci, ülküleştirilmiş bir adam imgesinin yerleşmesine neden oluyordu. Bir Osmanlı memurunun Ali Rıza'ya eşkıyaları yok etmek üzerine kerestelerini sağladığı ormanları tutuşturmasını önerdiği söyleniyor. Parantez, Aydemir 1969, cilt 1, sayfa 39-40. Ne var ki gerçekte Ali Rıza'nın yaşamını kazandığı ormanları ateşe verenler eşkıyalar oldu. Bundan kısa bir süre sonra Ali Rıza işsiz kaldı. Elde Ali Rıza'nın iş sermayesinin temin etmiş ortağının bu işbirliğine son vermiş olup olmadığına işaret eden herhangi bir kayıt yok. Fakat sınır bölgesinde yaşamını tehlikeye atma pahasına çalışıp çabalayan Ali Rıza'nın başarısızlığa uğramış olduğu çok açık. Bundan sonra Ali Rıza tuz işine girişti. Ancak bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Ali Rıza Mustafa 7 yaşındayken öldü. Zübeyde kocasının ölümünden uzun yıllar sonra onun ömrünün son 3 yılı boyunca yaşadığı ruhsal çöküntüden söz etmiştir. Buna göre anılan dönemde Ali Rıza aşırı alkol alıyordu. Bağırsak tüberkülosu olduğu söylenen bir hastalığa yakalanmıştı. Mustafa'nın babasının bu düşkün imgesine yönelik algısı ile cesur bir serüvenci olarak bu adam hakkında sahip olduğu daha önceki ülküleştirilmiş imgelerinin birbiriyle örtüşmediği inancındayız. Ali Rıza'nın ölümüyle birlikte Zübeyde 27 yaşında dul bir kadının durumuna düştü. Eline geçen mütevazı bir emekli aylığıyla Mustafa'ya ve ondan sonra doğurduğu iki kızına bakmak durumunda kaldı. Kocasını yitirdikten kısa bir süre sonra kızlarından biri öldü. Mustafa'nın dünyaya geldiği ev bir ölüler evi olmayı sürdürdü. Ali Rıza ve Zübeyde'nin dünyaya getirdikleri 6 çocuktan yalnızca 2 tanesi yetişkinlik dönemine erişebildi. İnsanın yaşamında doğum ve ölüm zamanları güçlü ruhsal etkiler yaratmaya aday zamanlardır. Antropologlar ve psikiyatristler romancıların ardından giderek insan zihninin çok farklı ve birbiriyle karşılaştırılamaz olan bu iki olayı bir nedensellik modeli veya ilişkisiyle birbiriyle ilişkilendirme eğilimindedirler. Mustafa'nın doğumu, ailenin kısa ömürlü olan ve pembe eve taşınmayla simgelenen göreli bir refah döneminin başlangıcına rastladı. Mustafa'nın dünyaya gelişi, ailenin daha parlak bir geleceğe ilişkin umut ve beklentileriyle örtüşüp iç içe geçti. Mustafa'nın doğumunun beraberinde getirdiği bu iyimser duyguların yaşandığı günlerle eşanlı olarak anneyi ve bebeğini çevreleyen gergin bir psikolojik ortamın varlığı da söz konusuydu. Zübeyde hali hazırda 3 bebek yitirmişti. Kendi ailesine hayli genç bir yaşta kopmuş, uzun dönemler kocasından ayrı yaşamaya katlanmak durumunda kalmış, eşkıya kaynayan ormanda onunla birlikte yaşadığı sıralar çeşitli sıkıntılar çekmişti. Bedenindeki ana sütü bebeğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyordu. Bunlar anne ile çocuk arasında ruhsal yaralanmalara, parantez travma, yol açabilecek maddi koşullardır. Anne ile çocuk arasındaki karşılıklı etkileşim evrenini çok titiz bir biçimde incelemiş olan İngiliz psikanalist D.W. Winnicott, Mustafa ve annesinin durumunu ele alıp değerlendirmiş olsaydı eğer, herhalde kendi benlik duygusunu geliştirdiği dönemde Mustafa'nın kendisinin yeterince iyi annelik olarak ifadelendirdiği (parantez Winnicott 1965) şeyden yoksun olarak büyüdüğü, buna karşı bir savunma olarak her şeye muktedir olma fantezileriyle desteklenmiş olan erken gelişmiş bir özerklik duygusu inşa ettiği sonucuna varırdı. Dipnot 13. Model M O D E L L (parantez 1976) anneliğin yeterince iyi olmadığı belli bazı koşullarda çocuğun annesinden gelen yetersizlikleri aşmak için prematüre bir biçimde nasıl kendi kaynaklarına başvurduğunu gösterir. Bu durum çocukta abartılı bir öz kavramının gelişmesine yol açar. Kohut K O H U T (parantez 1971 1977) farklı bir kuramsal referans çerçevesi kullanarak aynı süreçten söz eder. Bu tür bir gelişmenin Mustafa'nın kişilik yapısı üzerindeki etkileri onun daha sonraki davranış örüntülerinde gözlenir. Ödipal dönemin en yüksek noktasında babasını yitirmiş olması Mustafa'ya bir diğer yaralanma duygusu daha yaşatmıştır. Çocuk yaklaşık 3 ila 6 yaşlar arasında yaşanan ödipal dönem boyunca karşıt cinsiyetten olan ebeveynine yaklaşmak isterken aynı cinsiyete sahip olduğu babasının ortadan kaybolmasını ya da ölmesini arzular. Baba ile anneyi sevmek için yaşanan rekabet bilinç dışı gelişen bir çocukluk fantezisidir. Eğer söz konusu dönemde babası güçsüzleşir ya da ölürse çocuk bir yandan kendisini zafer kazanmış gibi hissederken diğer yandan suçluluk duyar. Mustafa ödipal dönemin zirvesindeyken Ali Rıza hastaydı ve öldüğünde Mustafa 7 yaşındaydı. Abartılı suçluluk duygusu sürece müdahale ettiği için ödipal dönem çatışmaları babanın oldukça gerçek görünümlenmeleriyle özdeşleşerek normal bir yoldan çözüme kavuşturulma gerçekleşemez. Çocuk cezalandırılmayı bekler ve misillemeye maruz kalacağı korkusuyla baş etmesi gerekir. Açıktır ki ödipal dönemde babalarını yitirmeleri sonucu ruhsal yaralanmalara maruz kalmış farklı çocuklar içsel olarak sahip oldukları olanaklara, hali hazırda gelişmiş bulunan ruhsal yapılarına ve çocuğun korkularını absorbe edebilen insanların varlığı gibi dışsal olanaklara bağlı olarak söz konusu yaralanmalarla farklı yollardan başa çıkarlar. Ödipal yaşa geldiğinde Mustafa'nın annesine ilişkin kalıcılık arz eden iki imgeye sahip olduğu kanısındayız. Bunlardan birincisinde annesi yeterince iyi olmayan bir anne olarak görünürken, ikincisinde küçük oğluna özel bir varlık olarak gören ve bu özelliği besleyip büyüten bir anne görünümündedir. Söz konusu özellik, Zübeyde'nin küçük Mustafa'yı ailenin refaha dayalı yeni yaşam tarzını kendisinde cisimleştiren ve daha önemlisi daha önce ölen bebeklerin yerini alarak anneyi kederden kurtaran değerli varlık olarak algılıyor olmasından kaynaklanıyordu. Sarışın çocuk buna karşılık olarak iki temel benlik duygusu geliştirdi. Bir yandan yoksun, bağımlı ve duygusal olarak açtı. Diğer yandan ise kimseye benzemeyen özel bir kişiydi ve her şeye kadir bir kendine yeterliliğe sahipti. Dipnot 14. Küçük Mustafa'ya ilişkin bir formülasyon, Kernberg (parantez 1975) ve Volkan'ın (parantez 1976) 1981A ve 1982B abartılı bir öz kavram geliştiren çocuklarla ilgili bulgularıyla büyük bir paralellik gösterir. Bu çocuklarda her şeye kadir öz kavram ve ondan kopan, aç ve değeri düşmüş öz kavram yan yana oluşurlar. Her şeye kadir öz kavram üst düzeyde kalır ve değeri düşmüş öz kavram saklanır. Babasının ölümü sonucu yaşadığı karmaşayı babasına ilişkin geliştirdiği iki imgeye sahip olarak aşmaya çalıştı. Bunlardan birincisi Osmanlı sınırında çalışan ülküleştirilmiş serüvenci baba imgesi, diğeri ise düşkün, kendini alkole vermiş bunalımlı baba imgesiydi. Mustafa sürekli olarak kötü baba imgesinden uzak kalmaya çalışarak kendisini ülküleştirilmiş olanla özdeşleştirmeye çalıştı. Bu özdeşim sonucu olarak kendi yazgısını hiç kimseye bağımlı olmadan tek başına belirleyebilen bir çocuk olduğuna ilişkin inancını daha da pekiştirdi. Genel olarak Ali Rıza'nın yaşamı ve özellikle onun Mustafa ile olan ilişkisi hakkında çok az şey bilindiği için olsa gerek, Ali Rıza'nın Mustafa'nın yaşamı üzerindeki etkisi önemsiz bir konu olarak görülmüştür. Bunun dar görüşlü bir yaklaşım olduğu kuşkusuzdur. Ali Rıza ölümünden hemen önce oğluna bir yetenek kazandırmıştı. Mustafa üzerinde derin bir psikolojik etki yaratmış olan bu durum, tarihsel açıdan Türk ulusu için büyük bir öneme sahipti. Söz konusu armağanın Atatürk'ün belleğinde hala korunan ilk yaşam anısı olması, onun psikolojik değerini daha da öne çıkarır. Zübeyde, Mustafa'nın dini bir okulda eğitim görmesini istiyordu. Öğretime layık bir eğitim anlayışını yerleştirme arayışı içindeki reform hareketinin yandaşı olan babası ise, Mustafa'nın eğitim sorununa zekice bir çözüm buldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim esas olarak dini cemaatlerin sorumluluğundaydı. Öte yandan eğitim, Batı etkisinin ilk olarak ve en yoğun biçimde hissedildiği yaşam alanıydı. Teknoloji ile toplumsal refah arasındaki ilişki 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlılar tarafından açıkça gözlenir hale gelindiğinde 1773'te Mühendishane-i Bahri Hümayun, 1793'te ise Mühendishane-i Bahri Hümayun kuruldu ve bunların 1820'de açılan Mektebi Tıbbiye-i Şahane takip etti. Bunlar tamamen batılı modellere örnek alınan okullardı. Yüzyılın ortalarında hali hazırda faaliyet içinde olan bu bazı batılılaştırılmış orta dereceli okullar vardı. Bu yeni okullar, dini kurumların faaliyet alanı dışında kalan kendi münferit programlarını ve öğretmenlere sahiptiler. Laik eğitim zamanla ilkokul düzeyine indi ve İstanbul dışındaki diğer büyük şehirlere de yayıldı. Mustafa okul çağına geldiğinde Selanik laik ilkokul eğitiminin mümkün olduğu şehirlerden biriydi. Dine olan düşkünlüğünü yansıtan Molla Takma ismiyle anılan Zübeyde, Mustafa'nın yaşadıkları yere yakın geleneksel mahalle mektebine kaydedilmesini istiyor. Bu tür dini okullar yeni ve batılılaşmış okulların yanı sıra var olmaya devam ediyor. Hem de hala büyük bir farklı, daha fazla öğrenci cezbediyorlardı. Batılılaşmayı rahat Müslüman yaşam tarzına yönelik bir tehdit olarak gören ve bu nedenle batılılaşma fikrine sıcak bakmayan anne babalar çocuklarını bu okullara göndermeyi yeğliyorlardı. Merkezi hükümetin batılılaşmaya ve bunun toplumsal yaşamını hemen her alanına beraberinde getirdiği değişimlere gösterdiği ilgiye karşın din, yarı dinsel halk inanışları ve batıl inançlar gündelik Türk Müslüman yaşamında hakim öğeler olmaya devam ediyorlardı. Tercihleri göz önüne alınırsa alın yazısı sonucu 3 çocuğunu yitirdikten sonra Zübeyde'nin kendisine dinin mistik çekiciliğine kaptırmış olması doğal görünüyor. Zübeyde Mustafa'nın gitmesini istediği okulu seçmekle yetinmiyor, bunun yanı sıra Mustafa'nın ya da bir hoca ya da bir hafız olmasını arzuluyordu. Diğer yandan Ali Rıza muhtemelen kısa süren askerlik kariyeri sırasında Osmanlı hükümetinin bir memuru ve nihayet bir iş adamı olarak kazandığı deneyim sonucunda Zübeyde'nin oğlu Mustafa'nın eğitimi konusunda yaptığı planlara karşı çıkıyordu. Ali Rıza, Mustafa'nın batılı, laik ilke ve standartlara uygun bir eğitim almasını istiyor, bunun çocuğun hızla batılılaşan Osmanlı İmparatorluğu'ndaki geleceği açısından daha uygun ve doğru bir tercih olacağını düşünüyordu. Atatürk, Türk gazeteci Ahmet Emin (parantez Yalman) ile yaptığı ve 10 Ocak 1922 tarihli Vakit gazetesinde yayımlanan röportajda Zübeyde ile Ali Rıza arasında geçen söz konusu tartışmanın nasıl sonuca bağlandığına ilişkin olarak belleğinde kalanları anlatmıştır. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı anamla babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Rusumatta memur olan babam, o zaman yeni açılan Şemsi Efendi'nin mektebine devam etmeme ve yeni usul okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane bir surette halletti. Evvela merasim-i mutade ile mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım, Şemsi Efendi'nin mektebine kaydedildim. Az zaman sonra babam vefat etti. Parantez Yalman 1922. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduktan sonra Atatürk'ün babasından çok az söz ettiği, buna karşılık sık sık annesinden bahsettiği ileri sürülmüştür. Bu durumu babasının Atatürk'ün ruhsal yapısının oluşumunda sınırlı önemi olduğu biçiminde değerlendirilmemelidir. Onun batılı bir eğitim almasını sağlayan şey babasının bahsi geçen zekice çözümüydü. Dahası bu yalnızca onun yaşamına belli bir yön kazandırmakla kalmadı, fakat ayrıca ona annesiyle kendisi arasındaki sahiplenme ilişkisinden kurtulmanın bir yolunu da temin etti. İdealize edilmiş baba tarafından tespit edilmiş doğrultuda ilerlemezden önce dindar annenin arzusunun doyulması teması onun yetişkinlik döneminde tekrar ortaya çıkacaktır. Atatürk'ün ilk yaşam anısında babası ülküleştirilmiş bir form içindedir. Atatürk ondan gümrükte çalışan bir memur olarak söz eder. Diğer bir deyişle baba, Mustafa okul çağına gelmezden önce bırakmış olduğu mesleğe sahip kişi olarak hatırlanır. Öldüğü güne kadar Ali Rıza'nın kendini Osmanlı sınırında çalışan bir memur olarak tanımlamayı yeğlemiş olması muhtemeldir. Karısının anılarında anlattıklarına göre Ali Rıza, oğluna bu hediyeyi verdiği sıralarda yaşamının bunalımlığı, alkole bağımlı güç bir dönemini yaşıyordu. Atatürk'ün psikolojik olarak bu hediyenin temasını tekrarlama yeteneği ve kendisini ülküleştirilmiş baba ile özdeşleştirmesi (parantez ki baba Türk anlamına gelen Atatürk soyadı bunu örtük olarak ima eder) büyük ölçüde onun Atatürk olmasını sağlayan şeydir. Onun ilk yaşam anısı kimi gerçek öğeler içeriyor olmakla birlikte Şemsi Efendi idaresindeki laik okula yazılmış olması dolayısıyla çeşitli olasılıkları içerir. Psikanalitik bağlamda bu bir seçilmiş anı (parantez screen memory) olarak, yani genellikle hem gerçek hem de gerçek dışı olan, çocuğun karşılaştığı ve özümsediği önemli ruhsal salkımların yoğunlaşmasını ve bunları kavramaya yönelik girişimleri içeren bir öykü olarak isimlendirilebilir. Dipnot 15. Çocuk deneyimlerinin, anılarının pek çoğunu yaşamının ilk 5 yılı içinde unutur. Parantez bastırır. Diğer bir deyişme, çocuk, psikanalistlerin çocukluk anılarının yitimi olarak isimlendirdikleri şeye sahiptir. Bu tür anı parçaları bilince çıktıklarında diğer unutulmuş anılar bunlara eşlik ederler. Dahası Mustafa'dan sonradan kaydolduğu laik okul onun zihninde Şemsi Efendi adlı adamla çağrışırken beyaz bir cübbe giyerek ve başına türbanı andıran gümüşü bir şal sararak yazıldığı ve birkaç gün kadar sonra ayrıldığı dini okul Fatma Molla Kadın adlı kadınla çağrışıyordu. Şemsi Efendi okulu ve Şemsi Efendi'nin kendisi psikolojik açıdan bir başka öneme daha sahiptir. Hem okul hem de okulun kurucusu Ali Rıza'nın ormanda yüz yüze kaldığı atmosfere benzer bir ihtilaf ve mücadelenin merkezinde yer alıyordu. Fakat bu kez mücadeleye taraf olan aktörlerin hepsi Müslümandı. Batılı bir eğitim veren okul ve onun devindirici gücünü oluşturan Şemsi Efendi, Selanik'in Türk Müslüman nüfusu içindeki muhafazakar unsurların hedefi durumundaydı. Emekli bir general olan Kor General Galip Pasinler'in 1938 yılına Akşam gazetesiyle yaptığı mülakat bu duruma açıklık getirir. Pasinler o röportajda 1870'lerde Selanik'te başladığı ilk öğrenimiyle ilgili anılarını aktarıyordu. Pasinler ve kardeşleri eğitimin esas olarak ezbere dayandığı geleneksel bir okula gidiyorlardı. Şemsi Efendi, adını disipliniyle ve öğretmenle öğrenciler arasındaki askeri selamlaşmayla duyuran kendi okulunu açtığı zaman, Pasinler'in Selanik'te yaşayan bir Osmanlı subayı olan babası çocuklarını alıp bu okula yazdırdı. General Pasinler, Şemsi Efendi okuluna yazılışını ve okuldaki serüvenlerini boş bir anlatımla aktarır. Bu yeni mektebin sokak kapısından girince ufarak bir avlu. Sol tarafta 4-5 merdivenle çıkılacak ve küçük bir sahanlıktan geçilerek önümüze tesadüf eden kapıdan dershaneye girilecekti. Avluda 20-30 çocuk oyun oynuyorlar. Ortalarında dolaşan bir genç bizi göründü, dikkatini bize çevirdi ve hizmetçimizin elindeki babamızın yazdığı tezkereyi aldı, okudu. "Memnun oldum," diyerek bizi bu oynayan çocukların içerilerine kattı. Bu genç hocamız Şemsettin Efendi'ydi. Parantez, işittiğimize göre 20-21 yaşlarındaymış. İstanbul'da Darül Muallim'de hocalık tahsil etmiş ve memleketine dönerek yeni usulde tedrisat yapmak üzere yeni bir mektep açmış. Biraz oyun oynadık çocuklarla, birbirimizi tanımaya başladık. Bu sırada "Dershaneye giriniz çocuklar," kumandası kulağımıza çarptı ki sıra olduk merdivenlere, evvela kendisi çıktı. Biz de çıkmaya başladık. Dershane kapısından girince karşıdaki burcu burcu kokan yepyeni çam tahtasına yapılmış sıralar iki tarafa dizilmiş, ortada bir gezinti bırakılmış. Kapının solunda Şemsi Efendi duruyor ve onun arkasına iki ayak merdivenle çıkılır güzel bir kürsü ve duvara dayanmış bir siyah tahta ve silgi ve tebeşir. Hocamız bizi o güzel sıralar sevk etti ve hepimiz dershaneye girince "oturunuz," dedi. Yüksekte oturuyoruz. Önümüzde yüksek ve dolaplı rahleler. Ne güzel. Bugün mektebin ilk açılış günüydü. Hocamız bize oturduğu kürsüden şöylece tetkik etti ve şimdiye kadar mektebe gidenlerle gitmeyenleri ayırdı. İki kısım yaptı ve hepimize alfabeyi (parantez) A, E, İ, Ü, Ba, Be, Bi, Bu, İlh usulünde ezberletmeye ve kendisi bunları kara tahtaya yazmaya ve yazdırmaya başladı. Saatte bir tatil yapar. Avluda bizi nezareti altında oyunla meşgul eder, jimnastik yaptırır ve aynı zamanda ders odasının kapı ve pencerelerini açarak bozuk havayı değiştirirdi. Oyun esnasında birbirimize kavga etmemize, fena sözler söylemememize bilhassa dikkat ederdi. Bir iki ay sonra bir gün sokakta bir kalabalık ve bir gürültü peyda oldu. Fena sözler, küfürler söyleniyor, sofu kapısı kırılıyor ve içeriye hücum ediliyordu. Hocamız bu hali görünce zaten kulağı kirişteymiş. Hemen yerinden fırladı ve komşunun bahçesine açılan bir pencereden atlayarak kaçtı. Kalabalık serseri takımından 40-50 kadar adamdan teşekkül etmiş haşerilerdi. Dershaneye girdiler ve bizi küfürlerle dışarı attıktan sonra o canım sıraları, hocanın kürsüsünü ve kara tahtayı, pencere ve kapıları parça parça kırarak dershaneyi bir harabeye çevirdiler. Ve biz de evlerimize kaçtık. Sebep, Şemsi Efendi çocuklara gavur usulünde ders okutuyor, oyun oynatıyor ve jimnastik yaptırıyormuş. Ama buguna kadar talebenin miktarı her gün biraz daha azalmaktaydı. Biz zabit ve memur çocukları olmak üzere 20 kişi kadar kalmıştık. Birkaç gün geçti. Hizmetçimiz bizi Şemsi Efendi'nin yeni açtığı mektebe götürdü. Bu mektep hocanın kendi evinin altında büyük bir odaydı. Hocamız çalışıyor ve çalıştırıyordu. Metanetine, gayretine, daha doğrusu muallimlik aşkına zerre kadar helal getirmemişti. Bilakis şevki artmıştı. Derken bir gün buraya da aynı şekilde hücum vaki oldu. Tehditler, küfürler arasında çocukları sokağa çıkardılar. Şemsi Efendi hocamız saklanmış, tehlikeden kurtulmuştu. Gene sıraları kara tahtayı, o gavurluk alameti olan kapkara tahtayı parçaladılar. Eve bir şey yapamamışlar. Çok sene sonra hocamın kendi ağzından dinlediğime göre kendisini sokakta yakalamışlar, dövmüşler, tahkir ve bıçakla hayatını tehdit etmişler. Şemsi Efendi ve Selanik'i terk etmeli, yahut mektebinden ve hocalıktan vazgeçmeli veyahut da ölümü göze almalıymış. Şemsi Efendi bunlara da ehemmiyet vermemiş, bir üçüncü tedbir düşünmüştü. Akşamdan sonra evlerimize gelmeye ve bize ders vermeye başladı. Son kalan 20 kadar talebesini böylece her gece ziyaret eder, 5-10 dakika ders verir veya kontrol eder giderdi. Bir gün benim de dahil olduğum 5-6 talebesini Şemsi Efendi yanına aldı ve Selanik'in yegane büyük mektebi olan Alaca İmaret Camisi İttisalindeki Rüştiye Mektebi'ne götürdü. Rüştiye, muallime evvelinden odasına girdik. Burada birkaç zat vardı. Bunlar vilayet meclisi idare azasından ve şehrin eşrafından bazı kimselermiş. Rüştiye talebesinden de 5-6 çocuk getirdiler. Bize gazete okuttular. Rüştiyeliler bizim kadar okuyamadılar. Bize biraz hesap, rakam ve yazı yazdırdılar. Onlar bizim kadar yapamadılar. Duvarda büyük bir harita asılıydı. Rüştiyeliler bizim kadar bu haritayı da okuyamadılar. Velhasıl biz onlara faik çıktık. Onlar son sınıfların talebesinden seçilmişlerdi. Bu muamele bir mukayese maksadına binaen yapılmış imiş. Şemsi Efendi himmet ve gayretin yüksek asrın ve şecaatının semerelerini ispat etmek suretiyle halkın teveccüh ve itimadına liyakat kazanmıştı. Bundan sonra hükümetin de himayesiyle Şemsi Efendi Mektebi yeniden tesis olundu. Dipnot 16. General Pasinler'den alınan bu bilgiler akşam 13 Aralık 1938'e yayınlanmıştır. Zikreden Ergin cilt 2 parantez 1939-43 sayfa 395-96. Bu Ali Rıza'nın oğlu Mustafa'yı gönderdiği okuldu. Kapatılmasına yönelik çeşitli girişimlere rağmen varlığını korumuştu. Okul varlığını sürdürebilmesini kurucusunun azim ve kahramanlığına borçluydu. Yeni eğitim yöntemlerinin doğruluğu kanıtlanmıştı. Ama ancak kararlılık ve güçlü bir iade sayesinde. Şemsi Efendi'nin öyküsü bize eşkıyalarla yüz yüze gelmesine karşın ormana gitmeyi ısrarla sürdüren Ali Rıza'nın öyküsünü anımsatıyor. Mustafa'nın babası öldükten sonra Şemsi Efendi'yi ülküleştirmiş bir baba olarak algılamış olması ve kendisine doğru ise ülküleştirilmiş baba Şemsi Efendi'nin kişiliğinde varlığını sürdürmüştür. Buna benzer bir diğer tema Atatürk'ün bir başka çocukluk anısını diğerlerinden ayırt eder. Belki de bu yaşanan gerçeklerle tamamen örtüşen veya hemen bütünüyle düşsel olan iradenin geleneğe karşı zaferi temasını içeren bir seçilmiş anıdır. Dini okullarda öğrenciler derslerinde bir Müslüman Kur'an okurken yaptığına benzer biçimde dizleri üzerine çökerek ders yaparlardı. Mustafa'nın bunu reddetmesi öğretmeniyle kendisi arasında bu konuda bir gerginliğe yol açtı. Diğer çocuklar da Mustafa'yı örnek alınca öğretmen diretmekten vazgeçti. Bu anı Zübeyde'nin ziyaret sonrası arkadaşlarının evinden hemen hiç vedalaşmadan çarçabuk ayrılması örneğinde açıkça gözlenen geleneklere aldırmazlığı konusundaki dik başlılığıyla özdeşlik kuran Mustafa'nın bu özdeşleşmeyi annesinin geleneksel dini göreneğe sadık şeklindeki bir diğer karakteristik özelliğine karşı nasıl kullanmış olduğunu işaret eder. Ali Rıza, oğlu Mustafa Şemsi Efendi okuluna giderken öldü. Ekonomik sorunlar ailenin Selanik'in 32 kilometre kadar dışındaki bir çiftliğe taşınmasına gerekli kıldı. Bu çiftlikte Zübeyde'nin üvey kardeşi olan ve Ali Rıza ile Zübeyde evlenmezden önce duruma Ali Rıza lehine müdahale ederek onu çeyiz parası ödeme külfetinden kurtarmış olan bir dayının maddi desteğiyle yaşadılar. Belki de dayı geçmişte onların evliliğini teşvik eden bir rol oynamış olmasından dolayı ailenin sorumluluğunu üstlenme gereği hissetmişti. Uzun yıllar sonra Atatürk ve kız kardeşi çiftlikteki yaşamlarından belleklerinde kalanları dile getirmişlerdir. Anımsadıkları kargaları korkutup kovalamak, kendilerine sazlardan kulübe yapmak, kız kardeşin yüzüne bir kase yoğurt fırlatmak gibi herhangi bir çocuğun çiftlik yaşamına, kardeş kız kardeş ilişkisine dair anımsanması olağan şeylerdir. Çiftlikte geçirdikleri yıllar ailenin kısmetinin gerilediği bir döneme karşılık geliyor olmalıydı. Dayı yalnızca çiftliğin bekçisi konumundaydı. Çiftlik sahipleri Yunanlı ve Bulgar eşkıyalardan korktukları için çiftlikte yalnız başlarına yaşamayı göze alamıyorlardı. Mustafa eğitim için yakındaki bir Hristiyan kilisesine gönderildi. Fakat okuldan hoşnut kalmadı. En sonunda annesi ailesiyle olan gerçek akrabalık ilişkisi bugün de bilinmeyen bir teyze ile birlikte kalması için Mustafa'yı Selanik'e geri yolladı. Atatürk, Ahmet Emin (parantez Yalman 1922) ile yaptığı röportajda bu kadından kendisinin anne tarafından teyzesi olarak söz etmiştir. Kadının Zübeyde'nin kız kardeşi olması muhtemel olmakla birlikte bu kesin olmaktan uzaktır. Selanik'e geri dönen Mustafa laik eğitim veren bir ortaokula kaydedildi. Osmanlı İmparatorluğundaki eğitim reformunun bu aşamasında eğitim konusunda Müslümanlara açık başlıca üç seçenek vardı. Bunlardan biri yerel dini okullarda kurulu geleneksel okul sistemiydi. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin önde gelen camilerinde gerçekleştirilen yüksek tahsil bu sistemi takip ediyordu. Bu eğitimden geçenler dinsel kurumlaşma içinde ya hoca ya da kadı oluyorlardı. İlk öğrenim düzeyinden başlayarak Mektebi Harbiye-i Şahane, Erkan-ı Harp sınıflarına kadar uzanan askeri okullar bir diğer seçeneği oluşturuyorlardı. Bu yolu tercih edenler genellikle Osmanlı ordusu içinde bir meslek elde ediyorlardı. Üçüncü seçenek laik ya da sivil okulları içine alan okul sistemiydi. Bu okullardan mezun olanlar devletin idari birimleri de dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda meslek sahibi oluyorlardı. Bürokraside çalışmayı tasarlayanlar bir yüksek eğitim kurumu olarak 1859'da kurulmuş, daha sonra devlet memuru yetiştirmeye yönelik bir eğitim temelinde 1877'de yeniden kurumlaştırılmış ve genişletilmiş olan mülkiyeye gidiyorlardı. Öğrenciler genellikle eğitimlerine bu eğitim sistemlerinden birini tercih ederek başlıyorlar ve o sistem içinde kalarak o sistemin sunduğu mesleki olanakları gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Bir sistemden diğerine geçmeler olsa bile bu sınırlı düzeyde yaşanan bir durumdu. İçinde bulunduğu sistemden çıkıp bir diğerine geçmek isteyen öğrencinin bunu eğitiminin mümkün olduğunca erken bir döneminde yapmasında yarar vardı. Dipnot 17. Bununla birlikte mesleki eğitim süreçlerini deyim yerinde ise tam ortasında kesintiye uğratarak bir sistemden geçiş yapmış önemli Osmanlı şahsiyetlerine de rastlanır. Bunlar arasında en dikkate değer olanı dinsel bir kariyerden bürokratik bir kariyere geçiş yapmış olan Cevdet Paşa'dır. Cevdet Paşa daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun reform çağında önde gelen bir devlet adamı ve önemli bir tarihçi olmuştur. Mustafa yazılmış olduğu sivil okulda mutlu değildi. Bu mutsuzluk onun okuldan ayrılmaya karar vermesinde önemli bir rol oynadı. Anlaşıldığı kadarıyla öğretmeni kaymak hafız, sadist yapılı bir insandı. Atatürk, Ahmet Emin'le yaptığı röportajda öğretmenin bir gün onu bir öğrenciyle kavga ederken yakaladıktan sonra olanları anlatır. Daha önce de Mustafa'ya fiziksel şiddete dayalı cezalar vermiş olan kaymak hafız, bu kez Mustafa'yı çok acımasız bir biçimde dövmüş, onu kanlar içinde bırakmıştı. Bundan sonra Mustafa okula gitmeyi reddetti. O okulu terk ettiğinde Zübeyde'nin hala çiftlikte yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmiyor. En nihayet Zübeyde de ailenin diğer fertleriyle birlikte Selanik'e geri döndü. Muhtemelen o sıralar kızlarından yalnızca bir tanesi yanındaydı. Fakat diğer kızının ne zaman öldüğü bilinmiyor. Öyle görünüyor ki Mustafa daha yaşamının o ilk yıllarında yaşıtlarından dikkate değer biçimden ayrılıyordu. Yalnızca sarı saçları, mavi gözleri, beyaz teni dolayısıyla değil, fakat tavır ve davranışları da onlardan farklıydı. Elde mevcut bilgilere dayanarak Mustafa'nın akranlarına karşı mesafeli, onlara kuşkuyla bakan bir çocuk olduğunu kesin olarak söylemek mümkün. Küçük bir oğlan olarak yalnızca birkaç arkadaşı vardı. Genellikle oyunlara katılmayıp oyun oynayanları izlemekle yetinirdi. Bir keresinde diğerleri onun birdir bir oynamaya davet ettiler ama Mustafa oyuna katılmayı reddetti. Çünkü eğilip diğer çocukların sırtından atlamasına izin veremeyecek kadar gururluydu. Çocuklardan kendisi dimdik dururken üstünden atlamalarını istedi. Parantez Atay 1980 sayfa 21. Paruşev 1973 sayfa 30. Mustafa'nın bir çocuk olarak sahip olduğu edimsel davranışlara ilişkin sınırlı bilgi, onun kendine yeterli, özel, farklı ve diğer çocukların üzerinde olmak zorunda olduğu fikriyle uygunluk gösteriyor. Onun kendisi hakkında sahip olduğu görüş, daha önce yaşamış olduğu ve ruhsal yapısı üzerinde izler bırakmış yoksulluk ve yaralanmalarla karşı bir savunma olarak abartılı bir niteliğe sahipti. Mustafa'nın yaşadığı mahallede oturan binbaşı Kadri isimli birisi vardı. Parantez Yalman 1922. Binbaşının oğlu askeri bir ortaokulda öğrenciydi ve askeri üniforma giyerdi. Atatürk bu çocuğu gördüğünde ve sokaklarda tertemiz üniformalarıyla dolaşan teğmenlere rastladığında hissettiği kıskançlıktan söz eder. Kendisinde bir üniforma giyme arzusu gelişmişti. Üstelik mümkün olan en iyi üniformayı giymeyi arzuluyordu. Bu arzusunu gerçekleştirmesinin yegane yolunun askeri bir ortaokula yazılmaktan geçtiğini biliyordu. Var olması muhtemelen diğer nedenler her ne olursa olsun, üniforma giyme arzusunun onun askeri kariyer yapmayı tercih etmesine neden olduğunun, Atatürk'ün kendisi tarafından da kabul edilmesi, onun abartılı öz kavramının bu süreçte rol oynamış olduğuna işaret eder. Tipik olarak böyle bir karakteristik özellik, kişisel görünüme ve yakışıklı olma hayaline duyulan ilgiyle örtüşür. Oysa bu konuda Mustafa'nın hayale ihtiyacı yoktu. Çünkü gerçekte dikkati çekecek kadar yakışıklı bir çocuktu. Mustafa'nın askeri bir kariyere başlama kararı komşularının temel değerlerine aykırı düşüyordu. Mahalledekiler dindar Müslümanlardı. Bununla birlikte az çok paradoksal bir durum ortada olarak mahalle sakinleri atak kişilerdi. Mustafa'nın çocukluğunda mahalledeki her sokak kendi güçlü adamına sahipti. Bunlardan kendi komşularını gerçekten koruyup kollayan ve birbirleriyle karşılıklı saygı temelinde ilişki kuran bazıları Robin Hood karakterindeki kabadayılardı. Böyle bir adam geleneksel kuşağını çıkarıp onunla kendi egemenlik bölgesini işaretler, sınır çizgisini aşarak kendisine karşı gelen herkese meydan okurdu. Mahalle sakinleri bu tür dayılanmalara alışıklardı ve mahalleler arasında bu tür güç gösterilerini hoşgörüyle karşılarlardı. Bununla birlikte züppe insanlar gözüyle baktıkları ordu mensuplarından hoşlanmazlardı. Zübeyde Mustafa'nın orduya girme arzusundan hoşnut değildi. Bu, anne ile oğlun birbirinden ayrılması anlamına geliyordu ve ayrıca subaylık tehlikeli bir meslekti. Atatürk annesinin bu konudaki duygularını şu şekilde tanımlamıştır. Asker olmama şiddetle münamaat ediyordu. Kabul imtihanı zamanı ona sezdirmeden kendi kendime askeri rüştiyesine giderek imtihan verdim. Böylece valideye karşı bir emrivaki ihdaz edilmiş oldu. Parantez Yalman 1922. Kendisi için neyin iyi olduğunu yalnızca abartılı bir öz kavrama sahip olan Mustafa biliyordu. Kendi yazgısını kendisi seçti. Mustafa'nın kendi geleceğine ilişkin olarak annesinin arzularına aykırı bir tasarıma girişmeden önce ona bir tür yatıştırıcı tatmin aracı sunma konusunda babasının başvurduğu yöntemi izleyip izlemediğini bilmiyoruz. Yalnızca o sıra Mustafa'nın yaklaşık 12 yaşında olduğunu biliyoruz. O dönemde Türk Müslüman çocukların pek çoğu 7, 8 ya da 9 yaşında oldukları sıra kendi kültürlerinin bir gereği olarak hazırlanan, onların erkekliğe kabulünü simgeleyen bir törenle sünnet edilirlerdi. Dipnot 18. Sünnetin Türk çocukları üzerindeki ruhsal etkileriyle ilgili ayrıntılı bir bilgilenme için bakınız Öztürk parantez 1963-1973 virgül Öztürk ve Volkan parantez 1971 ve Volkan 1979. Modern bir askeri eğitim almaya kesin olarak karar verdiğinde Mustafa ergenlik yaşına erişmiş bulunuyordu. Bu kısmen onun kişisel görünümünü abartacak bir arzu olarak da nitelendirebileceğimiz üniforma giyme konusundaki arzusunun gerçekleşmesi anlamına geliyordu. Ayrıca bu kısmen ülküleştirilmiş Mustafa'nın orduya girmesine karar vererek kendi kılıcını onun yatağının üstüne asmış baba ile özdeşleşmeye yönelik bir girişimdi. Yine bu, kendisine babası tarafından verilen ve kendini dinine düşkün annesinden ayırt etmenin bir yolu olan yetenek ile bir kez daha ilişki içine sokan bir eylemdi. Mustafa aynı zamanda askerliği züppece bulunan kötü anne imgesinin bir uzantısını temsil eden dinine düşkün mahallenin kendi üzerindeki nüfuzunu da reddediyordu. Ayrıca Osmanlı dünyasında ordu gerek maddi gerekse saygınlık açısından toplumun üyelerine en iyi olanakları sunan kurumdu ve askerlik bu bağlamda da Mustafa'nın kararında bir rol oynadı. Askeri okul Mustafa'nın en iyi yanının açığa çıkmasını sağladı. Bizde uyanan kanı şu ki o zamana gelindiğinde onun kendisinden bir numara olmasını talep eden öz kavramı muhtemelen bir lürlaşmış durumdaydı. Tıpkı sahip olduğu hoş görünümün savunmaya yönelik kendi abartılı öz kavramının talepleriyle gerçeklik arasında bir örtüşme sağlamış olması gibi onun doğuştan edinilmiş zekası kendisine yaşıtlarından ve hatta kendisinden büyük olanlardan üstün olma taleplerine benzer bir çözüm temin etmiştir. Mustafa matematiğe karşı ilgi duyuyordu ve bu konuda bir hayli iyiydi. Yıllar sonra Atatürk'ün matematik öğretmeniyle olan ilişkisini tanımlarken kullandığı ifadeler, genç Mustafa'da geliştiğini gözlemlemekte olduğumuz görkemli, abartılı öz kavramının bir dışa vurumudur. Az zamanda bize bu dersi veren hoca kadar belki de daha ziyade malumat sahibi oldum. Derslerin fevkinde meselelerle iştigal ediyordum. Tahriri sualler yazıyordum. Riyaziye muallime de tahriren cevap veriyordum. Atatürk, derslerin düzeyini aşan konularla ilgili olduğunu anımsar. Matematik öğretmenine sorular sormakta, ondan sorduğu sorulara yazılı yanıtlar almaktadır. Atatürk, adı kendisi gibi Mustafa olan matematik öğretmenini ciddi bir adam olarak anımsar. Hoca sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize, aranızda kendisine kimler güveniyorsa kalksınlar onları müzakereci yapacağım dedi. Evvela tereddüt ettim. Ayağı öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı tercih ettim. Bunlardan birinin müzakeresi altına girdim. Müzakerenin ortasında tahammülüm son dereceye geldi. Ayağa kalkarak, ben bundan iyi yaparım dedim. Bunun üzerine hoca beni müzakereci yaptı. Eski müzakereciyi benim müzakerem altına verdi. Parantez, Yalman, 1922. Aynı röportaj sırasında Atatürk, kendisine Kemal lakabını veren kişinin matematik öğretmeni olduğunu söylemiştir. Bir gün bana dedi ki, oğlum senin de ismin Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak, arada bir fark olmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun. O zamandan beri ismim fil hakika Mustafa Kemal kaldı. Atatürk'ün Türk biyografı olan merhum Şevket Süreyya Aydemir, 1974 yılında Vamık Volkan ile yaptığı bir görüşmede Atatürk'ün nasıl Mustafa Kemal olarak anılmaya başlandığı ile ilgili olarak farklı bir bulguya ulaşmış olduğunu söylemiştir. Buna göre sınıfta Mustafa isminde bir başka öğrenci daha vardı ve bu öğrenci yetişkin bir kişi olduğunda İstanbul'da yaşamış, zengin bir armatör olmuştu. Atatürk'e Kemal adını veren öğretmen bunu Mustafa'yı kendisinden değil o öğrenciden ayırt etmek için yapmıştı. Eğer öykünün bu ikinci versiyonu doğru ise Atatürk'ün olayı ilk versiyona uygun şekilde hatırlamasına şaşmamak gerekir. Onun görkemlilik duygusu ve abartılı öz kavramı olayı kendisine daha parlak gelen ilk versiyona uygun olarak hatırlamasına neden olması muhtemeldir. Kemal ismi Mustafa'nın abartılı öz kavramına uygun düşmektedir. Mustafa bu ismi benimsemiş, mükemmelliğe ermiş bir kişi olarak askeri bir kariyer elde etmeye girişmek suretiyle ana vatanının tarihiyle kendi tarihini birleştiren yola çıkmıştır.